Ayrım 48, Arı Kovanına Çomak Sokan Kız, Stieg Larsson, Sayfa 767. Son Söz, Miras Tespiti, 2 Aralık Cuma, 18 Aralık Pazar. Annika Gianni ile Lisbeth Salander akşam saat 9'da Södra Tiyatrosu'nun barında buluştular. Annika geldiğinde Lisbeth ikinci bardak birasını bitirmek üzereydi. Geciktiğim için özür dilerim dedi Annika kol saatine bakarak. Başka bir müvekkilimle işim biraz uzadı. Önemli değil dedi Lisbeth. Neyi kutluyorsun? Hiçbir şeyi, yalnızca sarhoş olmak istiyorum. Annika oturup şüpheli gözlerle Lisbeth'i inceledi. Bu isteğe çok sık kapılıyor musun? Serbest bırakıldığımda kör kütük sarhoş olana kadar içtim. Ama alkolik olmak gibi bir niyetim yok eğer bunu merak ediyorsan. Birdenbire bütün hayatım boyunca ilk defa mümeyyiz olduğum aklıma geldi. Artık İsveç'te sarhoş olmak gibi yasal bir hakkım var. Annika bir bardak Campari ısmarladı. İyi dedi, yalnız mı içeceksin yoksa yanına birini ister misin? Yalnız olmayı tercih ederim ama fazla gevezelik etmeyeceksen eşlik edebilirsin. Sanırım benimle eve gelip sevişmek istemiyorsundur. Efendim dedi Annika Gianni'ni. Bunu anlamıştım, sen şu aklı başında heteroseksüellerdensin. Annika Gianni'ni birden eğlenmeye başlamıştı. İlk defa bir müvekkilimden yatma teklifi alıyorum. İlgileniyor musun? Üzgünüm, hiç ilgilenmiyorum ama teklifine teşekkür ederim. Avukatımız ne istiyor? İki şey, ya seni aradığımda bana cevap verirsin ya da beni avukatlıktan azledersin. Bunu seninle daha önce de konuşmuştuk. Lisbeth Salander Annika Gianni'ye baktı. Bir haftadır sana ulaşmaya çalışıyorum. Telefon açtım, e-posta gönderdim. Uzaklardaydım. Bütün bir sonbahar sana ulaşmak imkansızdı. Bu böyle gitmez. Devletle arandaki bütün hukuki sorunları çözmeyi üstlendim. Bu bir sürü formalitenin yerine getirilmesi demektir. Kağıtlar imzalanmalı, sorular cevaplanmalı. Sana ulaşabilmeliyim. Nerede olduğunu bilmeden bir aptal gibi oturup beklemek istemiyorum. Anlıyorum. İki haftadır yurt dışındaydım. Eve dün geldim. Beni aradığını fark eder etmez seni aradım. Hayır, bu böyle gitmez. Nereye gittiğini bana bildirmek zorundasın. Tazminat ve benzeri sorunlar çözülene kadar en az haftada bir kontak kurmalıyız. Sıçarım tazminatına. Ben yalnızca devletin beni rahat bırakmasını istiyorum. Ama sen ne kadar istesen de devlet seni rahat bırakmaz. Mahkemenin seni serbest bırakmasının bir sürü sonucu var. Sorun sadece sen değilsin. Sana yaptıklarından dolayı Peter Teleborian yargılanacak. Yani tanıklık yapmak zorundasın. Savcı Ekström hakkında soruşturma başlatıldı. Eğer servise yardım etmek için görevini kötüye kullandığı sonucuna varırlarsa hakkında dava açılacak. Lisbeth Salander sanki konuyla ilgileniyormuş gibi kaşlarını kaldırdı. Ama ben dava açılacağını düşünmüyorum. Onu kandırmışlar. Gerçekte servisle bir ilgisi yok. Ancak bir hafta önce savcı Sosyal İşler Müdürlüğü'ne karşı bir soruşturma başlattı. Bu kurum hakkında parlamento adalet müfettişliği ve Adalet Bakanlığı'na bir sürü şikayet dilekçesi verilmiş. Ben kimseden şikayetçi olmadım. Sen olmadın ama görevlerini kötüye kullanıp ağır bir suç işledikleri ortada. Bunların hepsi araştırılacak. Bu kurumun sorumlu olduğu tek insan sen değilsin. Lisbeth omuzlarını silkti. Bunlar beni ilgilendirmiyor ama seninle daha iyi iletişim kuracağıma söz veriyorum. Son iki hafta istisnai bir durum vardı. Biraz çalıştım. Annika müvekkiline inanmaz gözlerle baktı. Ne iş yaptın?
Danışmanlık.
İyi dedi Annika. İkinci sorun da şu. Miras tespiti işi bitti.
Hangi miras tespiti?
Babandan kalan miras. Devletin avukatı bana seninle nasıl ilişkiye geçebileceklerini sordu. Tek mirasçı sen ve kız kardeşin. Lisbeth Salander ifadesiz bir yüzle Annika'yı süzdükten sonra garsona boşalan bardağını işaret etti.
O adamın mirasını almak istemiyorum. Ne yapmak istiyorsan yap.
Hayır, ben değil sen karar vereceksin. Benim görevim bunun sana aktarılmasını sağlamak.
O domuzun bir kuruşunu bile istemiyorum.
İyi, o zaman paraları Greenpeace ya da başka bir yere bağışla.
Sıçarım balinalarına.
Annika sesini yumuşattı. Lisbeth, eğer yetişkin bir insan olmak istiyorsan ona göre davranmalısın. Senin paralarını ne bok yapacağın beni ilgilendirmez. Önce şunu imzala, sonra canın ne kadar istiyorsa o kadar iç. Kaldırdığı kaşlarının altından Annika'ya bakan Lisbeth daha sonra gözlerini masaya çevirdi. Annika onun bunu davranışının özür dilediği anlamına geldiğini varsaydı.
İyi, nasıl bir rakamdan bahsediyoruz?
Oldukça yüksek. Babanın 300 bin kron değerinde hisse senedi var. Gosseberga'daki çiftlik yaklaşık 1,5 milyon kron eder. Ayrıca babanın 3 gayrimenkulü var.
Gayrimenkul mü?
Uddevalla'da 6 daireli bir bina. Bir parça kira geliri getiriyor ama kötü durumda. Tamir ettirmeyi düşünmemiş. Bundan zengin olmazsın ama satılırsa biraz para getirir. Smarland'da 250 bin kron değerinde bir yazlık kulübe ve Nortalya dışında da yıkılmak üzere olan bir fabrika.
Orayı ne bok yemeye almış ki?
Hiçbir fikrim yok. Bütün bunlar satılırsa vergileri ödendikten sonra yaklaşık 4 milyon kron civarında bir şey tutar ama...
Evet,
bu miras seninle kız kardeşin arasında paylaştırılacak. Ama kız kardeşinin nerede olduğunu hiç kimse bilmiyor. Lisbeth Annika'ya bir süre ifadesiz gözlerle baktı.
Ne?
Kız kardeşin nerede?
Hiçbir fikrim yok. Onu 10 yıldır görmüyorum.
Onun hakkındaki bilgilere gizlilik kararı konulmuş ama yurt dışına gittiğini öğrendim.
Öyle mi? Dedi Lisbeth ilgilendiğini gizlemeye çalışarak.
Annika bıkkın bir şekilde iç çekti. O zaman dedi bu mülkleri paraya çevir beni, yarısını kız kardeşinin hesabına yatırmayı öneriyorum. Eğer onaylarsan işlemlere başlarım.
Lisbeth omuzlarını silkti. O lanet adamın paraları beni ilgilendirmiyor.
İyi ama bu hesap yine de kapatılmalı. Yetişkin biri olarak görevlerinden biri de bu.
O zaman sat bu bokları. Yarısını kız kardeşimin hesabına yatır. Diğer yarısını da istediğin yere bağışla.
Annika Giannini bir kaşını kaldırdı. Lisbeth Salander'in bir yerlerde gizli bir hesabı olduğunu kestiriyordu. Ama onun 2 milyon kronu belki de daha fazlasını gözden çıkartacak kadar zengin olduğunu sanmıyordu. Ayrıca Lisbeth'in bu paraları nereden aldığını ve miktarını da bilmiyordu. Ama onu tek ilgilendiren bürokratik işlemlerin halledilmesiydi. ''Lütfen Lisbeth, şu miras tespitini okuyup bana ne yapacağımı söyler misin?'' Lisbeth homurdanarak kağıtları alıp çantasına koydu. Okuyacağına ve Annika'ya gerekli talimatları ileteceğine söz verdi. Sonra birasını içmeye başladı. Onunla bir saat daha oturan Annika genel olarak maden suyu içti. Lisbeth ancak birkaç gün sonra Annika telefon açıp ona hatırlattıktan sonra çantasından miras tespitinin yazıldığı kırışmış kağıtları çıkarttı. Mutfak masasına oturup dikkatle okudu. Miras tespiti birkaç sayfadan oluşuyordu ve içinde bir sürü saçmalık vardı. Gosseberga'daki mutfak dolabında kaç porselen var, elbiseler, fotoğraf makinesinin değeri ve daha bir sürü eşya. Alexander Zalachenko geride değerli bir şey bırakmamıştı. Eşyaların hiçbiri Lisbeth Salander'de heyecan uyandırmadı. Bir süre düşündükten sonra Annika ile buluştuğu günden beri tavrında bir değişiklik olmadığına karar verdi.
''Bütün bu bokları sat ve elde edilen paraları yak ya da ne istiyorsan öyle yap.''
Babasının mirasından bir kuruş bile almamaya kararlıydı. Ayrıca miras tespit memurlarının ulaşamadığı bir yerlerde Zalachenko'nun gizli bir gelirinin olduğundan da emindi. Nortalya'daki fabrikayla ilgili sayfayı açtı. Skedevrit, Nortalya ve Rimbo arasındaki üçgende 20 bin metrekarelik bir alana kurulu birbirine bağlı 3 binaydı. Buraya şöyle bir göz atan miras tespit memurları 1960'lı yıllarda terk edilmiş bir tuğla fabrikası olarak kaydetmişlerdi. 1970'li yıllarda da tomruk deposu olarak kullanılmıştı. Kötü durumdaydı. Herhangi bir tamirat görmemişti. Kuzey binası denilen yerde bir yangın çıkmış ve çökmüştü. Ana bina bir parça elden geçirilmişti. Lisbeth Salander'in ilgisini binanın öyküsü çekiyordu. Alexander Zalachenko 12 Mart 1984'te burayı Agneta Sofia Salander adına yok pahasına satın almıştı. Buna 3 yıl Lisbeth'in annesinin üzerinde kayıtlı kaldıktan sonra 1987'de 2000 kron karşılığı Zalachenko tarafından satın alınmıştı. Sonraki 15 yıl boyunca hiç kullanılmamıştı. Miras tespit tutanağına göre 17 Eylül 2003'te KAB şirketi döşemeleri, çatıyı, su ve elektrik tesisatını elden geçirmeleri için Norbik İnşaat Şirketi ile anlaşmıştı. 2 ay süren tamirat işlemi Kasım ayında sona erdirilmeden bırakılmıştı. Norbik'in gönderdiği fatura ödenmişti. Babasının geride bıraktığı malların içerisinde en şaşırtıcı olan bu fabrikaydı. Eğer Zalachenko bu binayı şirketi KAB'ın yasal faaliyetler yürüttüğü ya da şirketin mal varlıkları varmış izlenimi vermek için aldıysa bu anlaşılırdı. bu eski fabrikayı önce annesi adına alıp sonra üzerine geçirmesini de anlayabilirdi. Ama miras kayıtlarına göre 2005'e kadar hiç kullanılmayan bu harabeyi 2003 yılında 440 bin kron harcayarak hangi akla uyup da tamir ettirdiğini bir türlü anlayamıyordu. Lisbeth Salander bunu çok merak ediyordu ama fazla abartmadı. Kağıtları bir kenara koyup Annika Giannini'yi aradı. Miras tespitini okudum, kararımda direniyorum. Bu bokları sat ve parasını ne yapıyorsan yap, ben bir şey istemiyorum. İyi, o zaman paranın yarısını kız kardeşin adına bir hesaba yatıracağım. Senin payını nerelere bağışlayacağım konusunda daha sonra bilgi vereceğim. Tamam diyen Lisbeth Salander uzatmadan telefonu kapattı. Pencerenin kenarına oturup bir sigara yakarak Salt Gölü'ne bakmaya başladı. Lisbeth Salander bir sonraki haftayı acil bir iş için Dragan Armanski'ye yardım ederek geçirdi. Lübnanlı bir adamın ayrıldığı İsveçli eşinin velayetine verilen çocuğu kaçırtmak için birini tuttuğundan şüpheleniliyordu. Lisbeth Salander tutulduğu iddia edilen adamın e-postalarını kontrol etti ama çift aralarında anlaştıkları için işe son verdi. 18 Aralık'ta Noel'den önceki pazar sabahı sabah 6.30'da uyandı. Holger Palmgren'e yılbaşı hediyesi alması gerektiğini düşündü. Ama başkalarına da alması gerekiyordu. Belki Annika Giannini'ye. Acele etmeden kalktı, duş aldı. Kızarmış ekmek, peynir, portakal reçeli ve kahve ile kahvaltı yaptı. O gün özel bir planı yoktu. Bir süre masanın üzerindeki kağıt ve gazeteleri ayıklayıp kaldırmakla uğraştı. Daha sonra gözü miras tespiti dosyasına kaydı. Açıp Nortalya'daki fabrikayla ilgili tapu kayıtlarını bir daha okudu. İç çekerek burada ne haltlar karıştırdığını öğrenmeliyim diye düşündü. Kışlık elbiselerini ve botlarını giydi. Saat 8.30'da Fiskargatan 9 numaradaki binanın garajından şarap kırmızısı Honda'sıyla çıktı. Buz gibi soğuk ama güzel bir gündü. Pastel mavisi gökyüzünde güneş parlıyordu. E-18'e çıkıp Nortalya'ya yöneldi. Acelesi yoktu. Saat 9'a yaklaşırken Skederi'de 10 kilometre kara tuğla fabrikasının yerini sormak için bir benzinlikte durdu. Ama hemen buna gerek olmadığını fark etti. Vadinin öteki tarafını gören bir tepedeydi. Nortalya'ya giden yolun sol tarafında biri boya, diğeri yapı malzemeleri üreten iki fabrika ve buldozerlerin sergilendiği boş bir alan vardı. Sağ tarafta ana yoldan 100 metre kadar uzakta bacası çökmüş tuğla bir bina gördü. Kasvetli bir binaydı. Endüstri bölgesinin uzağında dar bir yolla küçük bir derenin arasındaydı. Bir süre binaya bakan Lisbeth onu buraya çeken şeyin ne olduğunu bilmiyordu. Başını çevirip benzinliğe baktı. Önünde bir tır durmuştu. Birden Kapellskär feribot limanının yakınında olduğunu fark etti. Buradan Baltık ülkelerine gidiliyordu. Arabasını çalıştırdı ve terk edilmiş tuğla fabrikasına doğru sürdü. Fabrikanın bahçesine park ederek arabadan çıktı. Hava eksilerdeydi. Başına siyah bir bere ve ellerine deri eldivenler geçirdi. Ana bina iki katlıydı. Alt katın bütün pencereleri kontür plakla kapatılmıştı. Üst katta bir sürü kırık pencere vardı. Tuğla fabrikası hayal ettiğinden daha büyük bir yerdi ve harap vaziyetteydi. Lisbeth herhangi bir tamir izine rastlayamadı. İncin top oynuyordu. Park alanında kullanılmış bir kondom gördü. Binanın bir cephesi grafiti sanatçılarının saldırısına uğramıştı.
Zalachenko bu binayı ne halt etmeye almış ki?
Binanın etrafında dolaşmaya başladı. Arka taraftaki duvarlardan biri çökmüştü. Ana binaya açılan bütün kapıların üstünde zincir ve asma kilit vardı. Öfkeyle binanın sonundaki bir kapıyı kontrol etti. Diğer kapıların hepsinin üzerinde sağlam demir sürgü ve kilitler varken kontrol ettiği kapının demir sürgüsü diğerlerinden daha güçsüz görünüyordu. Kalın çivilerle kapıya emaneten tutuşturulmuştu.
''Lanet olsun, ne yapıyorum ki? Bu binanın sahibi benim.''
Etrafına baktı, bir demir çubuk buldu. Asma kilide geçirerek kilidi kırdı. Binanın bodrumuna inen bir merdivenin başına geldi. Pencereler kontür plakla kapatıldığından içerisi zifiri karanlıktı. Yalnızca kontür plakların arasındaki çatlaklardan zayıf bir ışık sızıyordu. Bir süre gözlerinin karanlığa alışmasını bekledi. Burası uzunluğu yaklaşık 45, genişliği 25 metre, yekpare sütunlarla desteklenen bir salondu. Tahta paletler, eski makine parçaları, keresteler ve bir sürü çöple ağzına kadar doluydu. tuğla fabrikasından kalan fırınlar sökülüp götürülmüş, geride bıraktıkları boşluklar suyla dolmuştu. Ayrıca zeminde yer yer su birikintileri ve yosunlar vardı. Küf ve çürümüş çöp kokuyordu. Lisbeth alnını kırıştırdı. Geriye dönüp merdivenlerden yukarı çıktı. Üst kat kuruydu. 400 metrekare genişliğinde, en az 8 metre yüksekliğinde bir sürü odaya açılan iç içe iki salon vardı. Tavana yakın pencerelerden dışarıyı görmek mümkün değildi ama içeriye güzel bir ışık yayılıyordu. Burası da tıpkı bodrum katı gibi eski eşyalarla doluydu. Salonun iki tarafına arada boşluk bırakılarak birbirinin üzerine istif edilmiş, her biri bir metre boyunda düzinelerce ambalaj sandığı yığılmıştı. Bu sandıkları biliyordu. Üzerlerinde makine parçası 0A77 yazıyordu. Altlarında Rusçaları da yazılıydı. Bir çeşit makine deposu gibi kullanılan bu çürük tuğla fabrikasına servet yatırmak için hiçbir neden göremedi Lisbeth. Sandık yığınlarının arasından yürüyüp iç salona geçti. Bir sürü çer çöp ve labirent gibi yerleştirilmiş eski büro malzemeleri vardı. Ama burada bir parça tamirat yapılmış, döşemenin bir kısmı yenilenmişti. Tamirat işi sanki aceleyle yarım bırakılmış gibiydi. Ağaç, testere tezgahı, yuvarlak, dönerli testere tezgahı, çivi tabancası, küskü, demir çubuklar ve alet edevat çantaları hala orada duruyordu. Lisbeth kaşlarını çattı. Niçin alet edevatlarını burada bırakmışlardı ki? Bu sorunun cevabı eline aldığı matkaptaydı. Üzerinde Rusça yazılar vardı. Demek ki Zalachenko alet edevatları Rusya'dan getirmiş, belki de işçileri de oradan tedarik etmişti. Motorlu yuvarlak testerenin düğmesine bastı. Yeşil bir lamba yandı. Demek ki elektrik vardı. Düğmeyi tekrar kapattı. Salonun en uç köşesinde üç kapı vardı. Belki de bunlar bürolara açılıyordu. Kuzey tarafındaki kapının kolunu tutarak kontrol etti, kilitliydi. Etrafına bakındı, bir küskü aldı, kapıyı kırması birkaç dakika sürdü. Oda zifiri karanlıktı, küf kokuyordu. El yordamıyla elektrik düğmesini buldu, tavanda çıplak bir lamba yandı. Lisbeth gördükleri karşısında şaşırdı. Odada döşekleri kirli üç karyola vardı, ayrıca üç döşek de duvara dayanmıştı. Kirli yatak çarşafları sağa sola atılmıştı. Sağ tarafta bir ocak, birkaç tabak çanak ve bir de paslı musluk vardı. Bir köşede plastik bir kova ve bir rulo tuvalet kağıdı duruyordu. Burada birileri yaşamış, birkaç kişi. Birden içeride kapı kolunun olmadığını fark etti. Sırtından aşağı soğuk terler boşandı. Odanın en dibinde bir elbise dolabı vardı. Dolabın kapağını açtı, üst üste iki seyahat çantası buldu. Üstteki çantayı açıp baktı, elbiseler vardı. İçlerinden bir etek alıp kontrol etti. Etiketi Rusçaydı. Çantanın içerisinde bir de el çantası buldu. Ters çevirip içindekileri döktü. Makyaj malzemeleri ve bir sürü ıvır zıvır arasında bir pasaport buldu. Bu 20 yaşlarında siyah saçlı bir kadına aitti. Rus pasaportuydu. Kızın isminin Valentina olduğunu çözdü. Ağır ağır odadan dışarı çıktı. Dejavu'ya kapılmıştı. Bu türden bir suç yeri incelemesini 2,5 yıl önce Hedda B'de de yapmıştı. Kadın elbiseleri, bir cezaevi. Durup uzun süre düşündü. Elbiselerin ve pasaportun burada olması onu endişelendirdi. Bu işte bir iş vardı. Alet edevat çantalarının durduğu yere döndü. Bir cep lambası bulana kadar araştırdı. Pillerini kontrol etti, çalışıyordu. Zemin kata döndü, su birikintilerine basarak dolaşmaya başladı. İğrenç bir çürük kokusu vardı. Koku salonun ortasında artar gibiydi. Sökülmüş eski tuğla fırınlarından geriye kalan çukurların birinin yanında durdu. Lambayı çukuru dolduran karanlık suya tuttu, hiçbir şey göremedi. Suyun yüzeyinde yosunlardan oluşmuş gri yapışkan bir tabaka vardı. Etrafına bakınıp bir metre uzunluğunda demir bir çubuk buldu. Çubuğu suya batırarak kontrol etmeye başladı. Derinliği yarım metre kadardı. Birden bir şeye dokunduğunu fark etti. Çukurun içindeki bedenin yüzeye çıkması birkaç saniye sürdü. Önce bir yüz göründü. Ölümün çürümüş, sırıtan yüzü. Lisbeth ağzından nefes alarak el fenerinin ışığında cesedin yüzüne dikkatle baktı. Bu bir kadın cesediydi. Belki de pasaportta gördüğü kadındı. Soğuk bir suyun içinde cesedin ne kadar zamanda çürüyeceğini bilmiyordu. Ama uzun süredir burada olduğu belliydi.
birden suyun içinde bir şeylerin hareket ettiğini fark etti. Bunlar bir çeşit kurttu. Altından demiri çektiği ceset tekrar suya gömüldü. Demir çubukla araştırmaya devam etti. Havuzun kenarında başka şeye daha dokundu. Belli ki bu da başka bir cesetti. Bunu çıkarıp bakmadı. Demir çubuğu yere bırakıp düşünmeye başladı. Lisbeth tekrar yukarı kata çıktı. Küsküyü kullanarak ortadaki kapıyı açtı, boştu. Belli ki hiç kullanılmamıştı. Üçüncü kapıya gidip küsküyü kapının arasına yerleştirdi ve yerleştirir yerleştirmez kapı biraz aralandı. Kilitli değildi. Küsküyle kapıyı itip etrafına bakındı. Oda 40 metrekare kadardı. Pencerelerinden fabrikanın ön cephesi, yolun öteki tarafında tepedeki benzinliğe kadar geniş bir alan görünüyordu. Odada bir yatak, bir masa ve içinde kirli tabakların olduğu bir bulaşıklık vardı. Yerde duran ağzı açık çantanın içi para doluydu. Odanın sıcak olduğunu fark ederek şaşkınlıkla iki adım geriye çekilen Lisbeth'in gözü yerdeki elektrikli ocağa kaydı. Ayrıca bir kahve makinesi vardı. Kırmızı ışığı yanıyordu. ''Burada biri yaşıyor. Fabrikada yalnız değilim.'' Hızla dönüp iç salonu geçerek dış salondaki çıkış kapısına yöneldi. Merdiven aralığına 5 adım kala birden durdu. Çıkış kapısı kapatılıp üzerine asma kilit vurulmuştu. Yavaşça geriye döndü, etrafına bakmaya başladı. Hiç kimseyi göremedi. ''Merhaba kız kardeşim.'' Bu yan taraftan gelen berrak bir sesti. Lisbeth başını çevirdi. Sandıkların ve makine parçalarının arasında Ronald Niederman'ın kocaman bedenini gördü. Niederman'ın elinde bir kama vardı. ''Ben de seninle yeniden buluşmayı umuyordum,'' dedi Niederman. ''Ama beklediğimden çabuk oldu.'' Lisbeth etrafına bakındı. ''Aklından bile geçirme,'' dedi Niederman. ''Burada yalnızız ve arkandaki kilitli kapının dışında başka çıkış yok.'' Lisbeth bakışlarını üvey kardeşine çevirdi. ''Elin nasıl?'' dedi. Niederman hala gülümsüyordu. Sağ elini kaldırıp gösterdi. Küçük parmağı yoktu. ''Enfeksiyon kaptı. Ben de koparıp attım.'' Ronald Niederman konjenital analjezi hastalığından muzdaripti. Acı hissetmiyordu. Zalachenko Gosseberga'da kafasına ateş etmeden önce Lisbeth Niederman'ın eline küreğin yan tarafıyla vurmuştu. ''Aslında başına vurmalıymışım,'' dedi Lisbeth Salander kuru bir sesle. ''Burada ne bokuyorsun? Ben senin aylar önce yurt dışına kaçtığını sanıyordum.'' Niederman yalnızca gülümsedi. Niederman bu harap fabrikada ne aradığına dair Lisbeth'in sorusunu istese de yanıtlayamazdı. Çünkü bunu kendisi de bilmiyordu. Gosseberga'yı bir özgürlük duygusuyla geride bırakmıştı. Zalachenko ölmüştü ve şirketi o üstlenecekti. Harika bir organizatör olduğunu biliyordu. Alinksas'ta diş doktoru Anita Kasperson'un arabasına el koymuş, korkudan dehşete kapılan kadını bagaja sokup Boras'a doğru yola çıkmıştı. Özel bir planı yoktu, öylesine gidiyordu. Anita Kasperson'un kaderi onu ilgilendirmiyordu. Ölüp ölmemesi umurunda bile değildi ama geride tanık bırakmak istemiyordu. Boras yakınlarına geldiğinde birden aklına ondan faydalanabileceği fikri gelmiş, direksiyonu güneye doğru kırıp Seglora yakınlarında ıssız bir yerde durmuştu. Kadını bağlayıp bir ahıra bırakmıştı. Bağlarını gevşek tuttuğundan birkaç saat içinde kurtulacağını ve polis takibini güneye yönelteceğini umuyordu. Kadın bağlarını çözemez, açlıktan ya da soğuktan ölürse bu Niederman'ın derdi değildi. Tekrar Boras'a dönmüş ve yönünü doğuya, Stockholm'e çevirmişti. Doğrudan Sva Versio MK'nın kulüp binasına yönelmiş ama binadan uzak durmuştu. Magge Lundin'in kodeste olması talihsiz bir durumdu. Kulübün üyelerinden Hans Ake Valtari'nin evine gitmiş, ondan saklanacak bir yer bulmasını istemiş, Valtari de onu kulübün kasası ve finans sorumlusu Viktor Göransson'a götürmüştü. Bununla birlikte Niederman orada yalnızca birkaç saat kalmıştı. Ronald Niederman'ın teorik olarak ekonomik kaygıları yoktu. Gosseberga'da yaklaşık 200 bin kron bırakmıştı ama dış ülkelerdeki fonlarda yeterince parası vardı. Sorun nakdinin olmamasıydı. Bu sorunu Sva Velsio MK'nın kasası olduğunu tesadüfen öğrendiği Granson'u ahırdaki kasanın yerini göstermeye ikna ederek çözmüştü. Kasada yaklaşık 800 bin kron vardı. Evde Göransson'dan başka bir de kadın vardı ama Niederman bu kadına ne yaptığını tam olarak hatırlayamıyordu. Ayrıca Göransson'un arabasına da el koymuş ve kuzeye doğru yola çıkmıştı.
Kappelskar'dan Tallinn'e giden feribotlardan birine binmeyi düşünüyordu. Kappelskar'a yaklaştığında bir park alanına girip yarım saat boyunca etrafı gözlemişti. Liman polislerin kontrolü altındaydı. Bunun üzerine arabayı çalıştırıp herhangi bir plandan yoksun yola devam etmişti. Bir süre saklanabileceği bir yere ihtiyacı vardı. Nortalya'ya yaklaştığında eski tuğla fabrikası gelmişti aklına. Tamirat işlerine ara verildiği için bir yıldan fazla bir zamandır bu binayı tamamen unutmuştu. Binayı Harry ve Otto Ranta kardeşler Baltık'tan yaptıkları ticaret için ara durak olarak kullanıyorlardı. Ama Ranta kardeşler gazeteci Doug Svensson öldürüldükten sonra Tallinn'e kaçıp kadın ticareti işine girmişlerdi. Yani fabrika şimdi boştu. Niederman, Göransson'dan aldığı arabayı fabrikanın arkasındaki sundurmanın altına saklamıştı. Alt katın kapısını kırmak zorunda kalmış, ilk önlem olarak da alt kat pencerelerinden birindeki kontür plakları gevşeterek bir kaçış yolu ayarlamıştı. Kilidini kırdı, giriş kapısına yeni bir asma kilit takmış, sonra da üst kattaki bir odaya yerleşmişti. Bir öğle sonrası duvarlarda bir ses duymuş, önce bunun o bildik hayaletlerden biri olduğunu düşünmüştü. Bir saat kadar gergin vaziyette etrafı dinlemiş, sonra büyük salona geçip neler olduğunu kontrol etmişti. Sesler kesilmişti ama yeni bir ses duyana kadar orada sabırla beklemişti. Bulaşık tezgahının üzerinde anahtarlar bulmuştu. Ronald Niederman kapıyı açıp iki Rus orospuyla karşılaştığında daha önce hiç olmadığı kadar şaşırmıştı. Açlıktan bitkin vaziyetteydiler ve birkaç haftadır yedikleri pirinç bittikten sonra yiyecek hiçbir şeyleri kalmamıştı. Yalnızca çay ve suyla yaşıyorlardı. Orospulardan biri ayağa kalkamayacak kadar bitkindi, diğeri daha iyi durumdaydı. Yalnızca Rusça konuşabiliyordu ama Niederman'ın kadının kurtuldukları için Tanrı'ya şükrettiğini anlayacak kadar Rusçası vardı. Kadın diz çöküp kolunu Niederman'ın bacaklarına dolamıştı. Niederman onu şaşkınlıkla kendinden uzaklaştırmış, gerisin geri dışarı çıkıp kapıyı tekrar kilitlemişti. Bu orospulara ne yapacağını bilemiyordu. Mutfakta bulduğu konservelerden çorba yapıp onlara verdikten sonra düşünmeye başlamıştı. Yataktan kalkamayan kadın kendisini biraz toparlamış gibiydi. O akşam kadınları sorgulamış ve bunların orospu değil, Ranta kardeşler tarafından kandırılarak İsveç'e getirilen öğrenciler olduğunu öğrenmişti. Ranta kardeşler onlara oturma ve çalışma izni alacakları sözünü vererek Şubat ayında Kappelskar'a, oradan da fabrikaya getirip bu odaya hapsetmişlerdi. Niederman'ın yüzü bulutlanmıştı. Bu aşağılık Ranta kardeşler ona bildirmedikleri başka bir gelir kapısı bulmuşlardı. Daha sonra kadınları burada unutmuş ya da bilinçli olarak kaderlerine terk ederek acilen İsveç'ten ayrılmışlardı. Sorun Niederman'ın bu kadınları ne yapacağıydı. Onlara kötülük yapması için bir neden yoktu. Onları bırakmayı çok isterdi. Ama bu polisin fabrikaya gelmesine neden olurdu. Bu kadar basitti. Kendisi de onlarla Kappelskar limanına gidip hiç sorun yaşanmadan Rusya'ya gittiklerini göremeyeceği için gitmelerine izin veremezdi. Lanet bir durumdu. Valentina adlı siyah saçlı kadın yardım karşılığı onunla yatmayı önermişti. Niederman'ın kadınlarla yatmak gibi bir niyeti hiç yoktu. Üstelik kadının teklifi onu Niederman'ın gözünde bir orospuya çevirmişti. Bütün kadınlar orospuydu. Bu kadar basitti. 3 gün sonra sürekli yakınmalarından, sızlanmalarından ve duvarlara vurmalarından bıkmıştı. Başka bir çıkış yolu göremiyordu. O başını dinlemek istiyordu. Bunun üzerine kapıyı son kez açmış ve sorunu hızla çözmüştü. Ellerini uzatıp boynunu kırmadan önce Valentina'dan özür dilemişti. Daha sonra hala yataktan kalkamayan, adını bilmediği sarışın kadına yönelmişti. Kadın hiç direnmemişti. Niederman kadınların cesetlerini alt kata taşımış, fırınlardan geriye kalan su dolu çukurlardan birinin içine atmış ve nihayet rahatlamıştı. 48. Ayrımın Sonu. Sayfa 784.